Ayrım 50.
Ayakkabılarımı giymiş doğrulurken gözlerim yerinden hala kalkmamış olan Supi'nin yüzündeki pis sırıtmaya takıldı. İrkildim. Günay'ın fark etmemiş olmasını umdum ama tabii öyle olmadı. Kapıdan çıkacakken vazgeçmiş gibi duraladı, Supi'ye döndü. ''Bu durum seni mutlu etmesin Supi'ciğim'' dedi titreyen kısık bir sesle. ''Bu evde istenmeyen ben değilim. İstenmeyen merhamet ve izan. Bu ikisi olmadan da ne devrim olur ne de ilerleme.'' ''Bırakın şimdi'' dedi arkadan yetişen Suat. Rodoplu yine italikledi. ''Yarın attığı bir gül zul gelir bana. Seni eve götüreyim mi abacığım?'' ''Ben götürüyorum'' dedim. ''Tamam.'' Koyu kırmızı bir pelerini vardı. Onu omuzlarına koydum, çıktık. ''Biraz yürüyelim mi? İster misin?'' ''Lütfen.'' İnsanın korktuğu başına geldikten sonra bir gevşemesi vardır. Sanırım Rodoplu'ya da böyle oldu. Sokakların alacakaranlığında onu ilk kez küçük, masum bir kız gibi gördüm. Yüreğim acıdı. ''Gel artık bir taksiye binelim.'' İtiraz etmedi, evinin önüne geldik. ''Evde kimse var mı? Seninle gelmemi ister misin?'' ''Yok ama ben halleşirim, sağ ol.'' Yüzündeki morarmayı apartmanın antresinden yansıyan ışıkta fark ettim. Fark ettiğimi anladı, elini yanağına götürdü. ''Çok mu kötü görünüyor?'' Döndüm, taksinin parasını ödedim, beraber çıktık. Günay'ın evini ilk kez görüyordum. 7 kat yerin dibindeki evden sonra taşındığı daireydi. Tıklım tıklım kitap doluydu. Bir akademisyenin evi olduğunu düşünmüştüm. Rodoplu o dönem henüz yazmıyor, sadece çeviri yapıyordu. Buyur. Işıkta yüzü daha da kötüydü. Buna buz koyalım. Buzdolabın nerede? Mutfağı işaret etti. Havlu gibi bir şey de var mı? Getiriyorum. Az sonra üstünde eşofman gibi bir şey geldi. Elini yüzünü yıkamış, taranmıştı. Bugünden sonra hep göreceğim bir hareketle divanın üstüne oturdu. Dizlerini göğsüne çekti, kollarını bacaklarının etrafında kenetledi. Gözleri aynı noktaya dikili, hafif hafif sallanmaya koyuldu. ''Şunu yanağına koy, ben bir çay yapayım, bir de aspirin iç istersen.'' ''Sağ ol.'' Çay koymak, getirmek gibi işlerle ne kadar uğraştım bilmiyorum. Salona geri döndüğümde inceden ağlıyordu. ''Ağlama lütfen. Görmedin mi ne kadar sarhoştu, ne yaptığını bilmiyor.'' Gözlerinde yaşlar gülümsedi. ''Yoo'' dedi. ''Alkol sadece insanın içinde var olanı çıkarır. Korkarım Kürtleri kaybediyoruz. Ne alakası var şimdi?'' ''Olanları görmedin mi? İşinden gücünden, aile ilişkilerinden, arka planından, inançlarından, İdeolojisinden kaynaklanan acılarının faturalarının hepsini bana çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti'ne çıkarır gibi. Ne dediğini toparlamaya çalışıyordum. Bizden başka herkes anladı diye sürdürdü. Supi'nin yüzündeki o tebessüm de oydu. Eminim benim bir tokat yediğimi görebilmek için kendisi daha çok ama çok dayağı katlanırdı. Hadi canım sen ona ne yapmış olabilirsin? Ben değil, benim temsil ettiğimi düşündüğü şeyler. Bunda haklı olabilir diye düşündüm. Memduh amca da Anavatan Partisi'ne girecekmiş diye gülümsedi. Epey bir suskunluktan sonra desteklediğimi söylemek gibi bir gaflette bulundum. Yok canım. Evet, belediye başkan adaylığı teklif etmişler. O da kabul etmek istiyor. Şiran çok bozulmuştur. Çok. Kendisini ihanete uğramış hissetti. Bunun böyle olacağını Memduh amca da biliyordu. Geçen hafta memlekete dönmeden önce beni kenara çekti. Böyleyken böyle, Günay kızım oğlanların ağzını bir arayıver diye tembihledi. Çok zorlanmış olmalısın. Hem de nasıl, oğullarına şu kadarcık saygısı olsa böyle bir şeyi ağzına bile almaz diye düşündüm. Sonra da kendimi onun yerine koydum. Oğulları tarafından fiilen terk edilmiş bir ağa, ölmeye mi yatsın? SODEP'in, SAP'nin son tahlilde ANAP'tan ne farkı var kaldı ki beraat etmesine etti. Ama onca yılın acısını hasımlarından çıkarmak isteyecek elbet. Hasımlarının SHP'den aday olduklarını o gün öğrendim. Hep ile başlayacak, deple sürecek serüvenleri böyle başladı. Şıran ne dedi? Ne bok yerse yesin dedi, çok affedersin. Ama bununla da bitmiyor tabii. Fısıldar gibi konuşuyordu. Bitkin düştüğünü görebiliyordum. Korumalara ihtiyacı var. Oğullarını hiç değilse seçim sonuna kadar yanında istiyor. Anlaşılan Şiran en büyük tepkiyi de bu talebe göstermişti. Rodoplu, demokrat olmaya çalıştığını söyleyip duruyorsun. Bu da onun bir parçası. Anap'tan isterse Anap'tan, Refah'tan isterse Refah'tan girer diye yumuşatmıştı. Sen Anap'ı seversin zaten. Acı çekiyormuş gibi gözlerini kapattı. Ben oyunu kurallarına göre oynamayı severim dedi. Neden sonra? Kale çapraz giderse oyun satranç olur mu? Kapitalist olacaksak önce adam gibi kapitalist olalım da Hanya'yı Konya'yı görelim. Şu içinde bulunduğumuz düzeni kapitalizm sanıyoruz biz. Sahici kapitalizmi daha henüz yaşamadık. Basın tekellerini, uyuşturucu mafyasını görmedik. Temenni eder gibi konuşuyorsun. Ne olur bir de sen yapma diye inledi adeta. Lafı değiştirmek istedim. Ne oldu? Memduh amcanın yanına gidecekler mi? Şiran Supi gitsin dedi ama o da reddetmiş. Bu geceden sonra gider belki. Hiç sanmıyorum. Benim gördüğüm bu meselenin aile içinde kapatılacağıydı. Yüzün nasıl? Sancıyor. Baktım daha da morarmıştı. Bir doktora mı gitseydik? Yok canım geçer. Ölümüne susayana bu az bile. Saçmaladığını düşünüyordum. Hadi sen yat artık. Sen de burada kalırsın değil mi? Saate baktım sabahın 3'üydü. Başka da çarem yok gibi. Ne kadar bencilim ya Rabbim, çok özür dilerim. Bazen böyle zayıf oluyorum işte. Bu defa da ben utandım. Aslında kendimi ona yatıya misafir olarak dayatmak zorunda kalmaktan mahcup olduğum için öyle konuşmuştum. Sen hiç zayıf değilsin dedim. Tersine çok güçlü bir kadınsın. Mahzunlaştı birden. Bu iltifat mıdır, hakaret midir hiçbir zaman bilemedim diye fısıldadı. Ben de her şeyi yanlış söylediğim duygusuna kapıldım. Neticeten bana divanın üstünde bir yatak yaptı. Yattım ama ezan okunduğunda henüz uyuyamamıştım. Günaya gelince uykusunda hıçkırdığını duyabiliyordum. Hukuk fakültesinden 1982'de mezun oldum. Bu satırları yazdığım ana kadar hiçbir davaya girmiş değilim. Baroya o kadar zamanda kaydolmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Ama avukatlık stajımı yaptım. Şiran'ın delaletiyle Rodoplu'nun bahsettiği arkadaşı avukat İhsan'ın yazıhanesinde. Şişli'nin arka sokaklarındaki bu yazıhane aynı zamanda Şiran'ın diplomasını ilk kez astığı ve Günay'ı mutluluktan ağlattığı Sulu Göz Sen de yazıhanedir. O da burada staj yaptı. Daha sonra da birkaç yıl İhsan'la ortak oldular. Günay'da kaldığım o gecenin sabahı oraya gittim. Bir gece öncesinin geliştirdiği duyarlılık beni o iş yerini yeniden değerlendirmeye yöneltti desem yalan söylemiş olurum. Bu çok sonra geldi ama şimdi artık Rodoplu'nun kendisini dışladığını söylediği yeni ittifakların neler olduğunu görebiliyorum. Universal'ın aldığı yeni şekil çalışanlarını geçindirecek kadar parayı kazanan bir dengeye oturmuştu. Ayla işleri Şiran'ın orada kalmasını mutlak zorunluluk olmayacak şekilde yürütüyor, onun günün önemli bir kısmını avukatlık bürosunda geçirmesine imkan tanıyordu. İşlevimi tamamladığımı hissettim diye anlattı Günay. Universal İngilizce dil kursuna artık eklenecek bir şey yoktu. Şiran diplomasını almış olmanın ötesinde staja başlamıştı. Suat cezaevi faslını geride bırakmış, kendisine velev ki bir militan olarak olsun yeni bir hayat kurmak üzereydi. Vilda'nın onu boşamış olduğunu söylemiş miydim? Biliyordum. Ama koşullarını değil, anlaşılan o olayda Mahmut amcanın ANAP'a girmeye niyetlendiği hafta meydana gelmişti. Daha doğrusu o hafta öğrenmişlerdi. Şiran resmi gazeteyi karıştırıyordu ki birdenbire rengi kül gibi oldu. Vah orospu! Ne oldu? Vildan Suat'ı boşamış. Nasıl yani? Gıyabında boşamış. Şimdi bu olacak iş değildi, demişti Günay. Değildi çünkü Suat arandığı ortaya çıktığı günden beri Vildan'a serbest kalmak isteyip istemediğini sorup durmuştu. Daha doğrusu Şiran kanalıyla sordurmuştu. Şimdi tabii üstelik bir de devlet memuru olup bir komünistin, bir bölücünün iki çocuklu eşi ya da dulu olmanın sonuçlarını tahmin etmemek mümkün değildi. Ama sinsiliğinden iğrendim. Suat'ın yakalandığı günlerde telefonunun dinleniyor olması ihtimaline karşı aramamışlar Ayten'den. Konya'ya gidip yüz yüze konuşmasını istemişlerdi. Ramazan karısını ve iki çocuğunu aldı, Vildan'a misafir gittiler. Durumu anlattılar, birkaç seçenek önerdiler. Bunlardan bir tanesi istifasını verip İstanbul'a Şiran'ın yanına taşınmasıydı. Bunu yaparsa geçimini örenler sağlayacaklardı. Vildan işini bırakmak istemediğini söyleyerek bunu reddetti. Bunun üzerine çocuklarını Kerli'ye Memduh amcanın yanına göndermesini istediler. Bunu da reddetti. Babayı derinden yaraladı. Çocuklar benim tohumum. Günay kızım, çocuklarımı bana bıraksın, nereye isterse gitsin diyordu Memduh amca. Üçüncü seçenek Suat'ın ağzından sunuldu. İçinde bulunduğumuz koşullar muvacehesinde Vildan'ın serbest bırakılması en doğru ve hakça davranış olacaktı. Vildan'ın buna cevabı kesindi. Kocamı seviyorum, ne olursa olsun bekleyeceğim. Annesi zaten yanındaydı. Babasını da çağırdı. İzmirliler gözle görünür biçimde içlerine kapandılar. Örenlerden uzaklaştılar. Bir süre sonra türlü bahaneler bulup çocukları Kerli'ye tatil için olsun göndermez oldular. El koyacaklarından korkmuş olmalı Vildan. Bir kadın olarak düşündüğümde hak vermemem mümkün değildi. Doğrusu torunlarının kendisine baba diye hitap etmesini isteyen bir kayınpeder beni de ürkütürdü. Ne ki oraya ne zaman göndersem Türkçe konuşmayı unutmuş dönüyorlar şikayetini yadırgıyordum. Açıkçası devrimciliği heyecan verici bir hırsız polis oyunu olduğu sürece benimsemek, düzeni çocuklara Kürt isimleri takarak protesto etmek, ardından da Türklüklerini unutturuyorlar diye yakınmak bana ikiyüzlülük gibi geliyordu. Her neyse, dayanabildiği kadar dayanmış, sonra da Suat'ı boşayıvermişti. Diyeceğim artık o da kendi hayatını biçimlendirebilecek konumdaydı. Memduh amca sağlığına kavuşmuş, politikaya dönmüştü. Oğulları değilse bile damadı yanındaydı. Kızlar üniversiteyi kazandılar. Supi kendisine bir kız arkadaş buldu. Pasaport için başvurdu. Ferit zor da olsa okuyor, Şiran onu kendi yanına alacağından bahsediyordu. Gelme dedi Şiran Rodoplu'ya. Otur evinde işine bak. Üniversiteye her gün gelmenin mantığı yok. İşler yürüyor işte, gittiği kadar gider, gitmediği noktada kapatırım, olur biter. Kapatır mısın? Omuzlarını silkti Şiran. İstersen sana devredeyim, sen yürüt. Aslında ipler o gün koptu dedi Günay. İstersen sana devredeyim, sen yürüt cümlesi 7 yıllık bir beraberliğin inkarıydı. İstersen sana devredeyim, sen yürüt. Nereden nereye bebek? Kulaklarım çınlıyor. Şaka mı yapıyorsun diye soramadım çünkü ciddiydi. Sen beni tanımıyor musun diye soramadım çünkü cevabı hissedebiliyordum. Bakalım düşünürüz. Ortadan kaybolduğu dönem bu konuşmayı izleyen dönem olmalı. Üniversal'de yoktu. Günay Hanım bugün gelmediler diyordu Ayla. Anla artık der gibi. İhsan'ın yazıhanesine ise bir tek gün. O da Şiran'ın diplomasının asıldığını görmeye geldi. Niye hiç uğramıyorsun? İlahi Mehmetciğim, iş yerine misafirliğe mi geleyim? Gelseydi belki olanlar olmazdı diye düşünüyordum. Yıllar sonra ona da söyledim. Çok boş bıraktın adamı. Etrafta olsaydın bütün bunlar belki de olmazdı. Şu söylediğine kendin de inanmıyorsun ya. Doğru, inanmıyordum. İhsan Rodoplu'nun hukuk müteahhitleri dediği avukatlardandı. Hukuk müteahhitleri tıpkı inşaat müteahhitleri gibidirler. Onlar müşterilerine bir ev, bir daire taahhüt ederler. Bunlar da tahliye ya da beraat. Sonra yolmaya başlarlar. Bir müşterinin parasını diğer bir müşterinin işini finanse etmekte kullanırlar. Altından kalkamayacakları kadar iş alırlar. Dava uzadı deyip fazladan istihkak talep ederler. İmarda bilmem kime rüşvet vereceğiz der gibi para yiyen hakimler, savcılar uydurur, tekrar yolarlar. İşlerinin ehli olmaları gerekliliği gibi bir durumda yoktur. Mesele organizasyon meselesidir. Avukatlar stajyerlerini, savcı, hakim, basın ilişkilerini, müteahhitler mühendislerini, belediye ilişkilerini kullanırlar. Daha iyi kullanan başarılı olur. İnşaat müteahhidi kumdan çimentodan çalar. Bunlar sanığın ömründen. İhsan birinci sınıf bir müteahhitti doğrusu. Yazıhanesini açtığı tarihten itibaren 3 yıl içinde Levent'te triplex villalı, 2 otomobilli, ping pong masalı, kürklü mücevherli bir yaşam kurdu. Lame ayakkabılı türkücüler mangal yakmaya geldiler. Sabahlara kadar poker oynadılar. İhsan'ın zaman zaman ziyarete gelen puşulu annesi, eşinin anne bırak ben yaparımlarından sindi. Oymalı bacaklı, saten saplı sandalyesinden kalkmaktan ürker oldu. Köyünden taşıdığı bulgur folklorik bir gıda olarak cam kavanozlarda eskidi. O sabah büroyu keskin bir parfüm kokusu kaplamıştı. Nereden geliyor diye baktım, İhsan'ın alımlı sarışın eşini gördüm. Kuaförden yeni çıkmış gibiydi. Pahalı giysilerinin kapının ağzında yanına oturduğu asgari ücretli sekreter kızınkilere adam akıllı tezat teşkil ettiğini, benimki gibi amatör bir göz bile görebiliyordu. Vakko demişti Günay. Vakko ve hafta sonu gazetesi bu sınıfın alameti farikasıdır. Daha da çarpıcı olanı, genç kadının sekreterimizle içli dışlı olmasıydı ki, ne yaşı ne de konumu böylesi ahbaplığı makul kılmıyordu. Ben girince susmalarına bakılırsa dedikodu yapıyor olmalıydılar. Cazgır boşanma avukatlarının cimrilikten derme çatma yazıhanelerine gelen sosyetiklerin demir sandalyelere şöyle bir ilişmeleri vardı, onun gibi değil mi? Aynen öyleydi. Ama bu adettir. Akıllı kadınlar cebi para gören kocalarının iş yerlerindeki ilişkilerini denetlerler. Önce sekretere dikkat edersin ki kocanı elinden alabilecek türden birisi olmasın. Sonra bu sekreterle ahbaplık kurar, ara ara hediyeler verirsin ki senden yana olsun, seni olup bitenden haberdar etsin. Aksi takdirde Allah erkeğe kaşınacak tırnak vermesin hesabı, eli para tutan köy kökenli erkek mutlak surette dağıtır, göz açtırmamak gerekir. 17-18 yaşlarında kavruk bir kızcağızdı bizimkisi. Şengül Hanım'ın meselesi o olmamalıydı. Haklısın değildi, dedi Günay. Hatırlarsan sizden başka iki kadın stajyer daha vardı o büroda. Bir tanesi Şıra'nın özellikle zeki bulduğu Derya Hanım'dı. Kumral kıvırcık saçlı olanı. Ötekisi de adını unuttum, Güldü galiba. O devrimci Kürt kızı. Şengül kocasını onlardan korumaya çalışıyordu. İddialı ev hanımları kocalarının iş yerlerini merkez kılıp kendi dışlarında kurdukları dünyadan çok rahatsız olurlar. Haksız da değillerdir. Birlikte çalışmak filan derken ilişkiler öğle yemeklerine, oradan akşamüstü içkilerine taşınır. Derken adına ofisçe piknik dedikleri geziler tertip edilir. Sonra iş seyahatleri. Bir de bakarlar kocaları birlikte çalıştıkları birileriyle ilişki kurmuş. Kıyamet kopar tabii. Sana da mı böyle oldu? Yok canım, benim esamem okunur mu? Ben olsa olsa Şıra'nın devrim nikahlı karısı, örenlerin devrim anası, devrim gelini, devrim cici annesi olurdum. Şıra'nın üzerinde nasıl bir hakkım olabilirdi ki? İhsan'la birlikte çalışmaya başlamasının Şıra'nın üzerindeki etkisi daha farklıydı. Bir kere okula dönmüş olması eski ilişkilerini canlandırdı. 12 Eylül'ün gevşemesiyle birlikte Che Guevara, bereli yazarlar, müzisyenler tekrar ortaya çıktılar. Yıllarca böyle işler için vakti olmayan Şıran, kendisini Bilge Erenus'un gitar konserleri, Aziz Nesin'in yaş günü gibi etkinliklerin içine attı. Sanki 60'lı yıllara geri dönmüş, Cem Karaca'yla, Moğollarla coşuyordu. Oysa ben Silvan'ı, Fatsa'yı yaşamış bir insanın şarkılarla, şiirlerle üstelik kötü, efendim, Sodep'le avunamayacağını düşünüyordum. Düşünemediğim gibi kendimi çoluk çocukla birlikte gözüm poliste devrimci türküler söylerken ya da alkışlarken de göremiyordum. Tersine bana acı veriyordu bütün bunlar. Yenilginin aklı başında ayakları yere basan çözümlemelerini bekliyor, çıkan her kitabı okuyor, küfürlerden döneklik suçlamalarından başka bir şey bulamıyordum. Bırak Allah aşkına. O kadar sık söyledim ki Şıran da bıraktı. Gecelere, panellere kendi arkadaşlarıyla gitmeye başladı. Devrim nostaljisi yerleşiyor, rakı masalarına hızla meze oluyordu. Belleğim mi güçlüydü, mazoşist miydim, nalet bir ahlakçı mı? Belki de hepsi birden. Ama talihin cilvesine bak ki, Şıran'la aramıza hiç beklemediğim başka bir şey daha girdi. Mesleği. Memduh amcanın bundaki rolü neydi bilmiyorum. Ama sülale zinasının çarkları dönmeye başladı. Ona ilk davasını veren kerlikli bir akrabasıydı. Bunu Kirkor, Kamil ve diğerleri izledi. Davalar iyi gitti. Hoş, bunun da ölçüsü yoktu. Diğer hemşerileri sökün ettiler. Bunlar benim gizli burjuvazi dediğim sınıfın insanlarıydılar. Hemen bütün davaları alacak verecek iş davalarıydı. Derken ve zorunlu olarak çünkü Türkiye'de büyük istilasız dönmez. Lakapları baba olup da milliyetleri Kürt olan ekiplerle tanıştı. Birkaç yıl içinde abi demeye başladığı bu insanlarla mangal yakıyordu. Mamafi yadırgadığımı söylersem yalan olur. Memduh amcanın Kasrı Kasım'daki hayatlarını anlatışını bilirsin. şu kadar köyü olan Şemsettin Bey'in hükmüne müracaat ederler. İhtilafların kaldırılmasını onun adaletinden rica ederlerdi. Tabii bu davaların içinde pek mühimleri vardı. Kan davaları, ırz ve namus davaları, tarla, köy ve veraset davaları. Bu davalar insani ve adil olarak halledilirdi. Benim gördüğüm mafya denilen oluşumun aslında kasrı kasım feodalitesinin şehirlere uygulanmış şekli olduğuydu. Karşı çıkılacak bir tarafı varsa o da pratiğinin mevcut yasalara ters düşüyor olmasıydı. İyi de Şıra'nın mevcut düzeni korumak gibi bir kaygısı zaten hiç olmadı. Ticaretin ahlaklısı gibi bir kavramı da toptan reddediyordu. Dahası paralı pullu bu adamlar, ağanın eli tutulmaz. Hesabı, Kürt devrimcilerini görüyor, cezaevlerinde çile çekenlere yardım ediyorlardı. Ulusal kurtuluş söz konusu olduğunda fonların menşei sorulur mu? Devrimci türküler söyleyen bir mafyanın adım adım büyüdüğünü görebiliyordum. Devrimci türküler söyleyen devrimci avukatları, hatta savcıları ve hakimleri olan bir mafya.